Ayrım 11. Çıplak ve Özgür. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 86. İlkesiz ve tapınaksız. Kurtarıcılardan kurtuluşun adıdır gerçek kurtuluş. Bir demet gül ve kocaman bir gülümseyişle girdi içeri. Kadının cömert, iyimser, baharımsı bakışlarıyla karşılanan Mahmut, okumakta olduğu dosyayı bir kenara bırakıp ayağa kalktı. "Gül kokusuyla girdin içeri, hayırdır?" diyerek yanaklarından öptü. "Ben her zaman gül kokusuyla girerim içeri," dedi Melis. Sunulan gül destesini aldı Mahmut, kokladı, vazoya yerleştirdi hemen. "İçim gülistandır, sen göremiyorsun." "Dikeninin bolluğundan içinde gezemediğimiz, koklayamadığımız bir gülistan," dedi Mahmut. "Kuşlar bile konamıyor." "Geçit vermez, çetin bir güzellik. Hiçbir zaman anlayamadığın güzel bir uçurum. Uçurumlardan, kasırgalardan, öfkeli denizlerden korkan bir insansın sen." "Eyvah," diye iç geçirdi Mahmut. Gül destesiyle gelen güleç kadını çok sevdiği çatışma ortamına soktum yine. Durmaz çenesi artık. Yuh bana. "Geç şöyle otur. Bugün de sakin sakin konuşalım. Çatışınca değiştiremiyoruz yaşamı." "Senin yaşamı değiştirme diye bir derdin yok," diyerek oturdu Melis. "Ocağa çay koy. Milyarlarca duyarsız insandan bir tanesi de sensin. Afrika'da açlıktan ağlaya ağlaya ölen çocuğun sesini duyuyor musun? Yaşamı değiştirdiğini sanıyorsun. Yaşamı kollarıyla kim yaratıyorsa o değiştirecek." Dünden kalma ot çayının altını açtı Mahmut. Yarım tabak pörsümüş fıstıkla birkaç bisküvi koydu Melis'in önüne. Kadının iklimini yumuşatmak istiyordu. "Ye, keyfine bak. Deh diyen koca dünyayı bir çüşle durduramazsın Melis. Ye fıstığını, iç çayını, oku kitabını, kes elmanı, soy portakalını. İnsanlığın iç işlerine karışmadan bir iki saat otur. Yeryüzünü bana saldırarak kurtaramazsın. Saldırmayı iyi öğrenmişsin. Sarılmayı öğren biraz da. Şu anda 1000 kolum olsa iki tanesini bile ayırmam sana sarılmak için. Ateşim yüksektir, her kadın sarılamaz. Sarılanı kavuruyorum, küle çeviriyorum." Acı acı güldü Melis. Bir fıstık attı ağzına. Ağır, acıtıcı bir eleştiriye başlayıp başlamaması üzerinde düşündü. Acıdı Mahmut'a. Getirdiği güllerin iklimine uygun şeyler söylemenin daha iyi olacağına karar verdi. Bakışlarını Mahmut'un yeni yaptığı resme çevirdi. "Renkleri iyi seferber ediyor, iyi konuşturuyorsun. Ama derinlik yok. Seyirciyi bir yerlere götürüp getirmiyorsun. İnsanı seslerle dölleyen, fal tadında resimler yap. Mağara resimleri gibi. İlkel insanın büyüsünü, hayalini ve saflığını yakala." "Sen ilkel insanlar gibi çiziyorsun." "Ben senin kadar usta değilim. Resim yapmamın nedeni, yaparken resmin beni değiştirmesi ve benim bu değişimi derinden hissetmemdir. Yani benim resmi değil, resmin beni çizmesidir. Sen de böyle misin bilemiyorum." O anda başka şey düşünen Mahmut, konuşmayı anlayamamış olmanın mahcubiyetiyle "Evet," dedi. Bu "evet," Melis'i dikkatle dinlediğinin bir göstergesiydi. Kendisinin dikkatle ve ciddiyetle dinlenilmesine büyük değer veren Melis, Mahmut'un zaman zaman başvurduğu "evet" sahtekarlığını sezinler gibi oldu. "Hayatta hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun," diye sürdürdü Melis. "Ama hayır, büyük şeyleri ciddiye alıyor, küçük şeyleri ciddiye almıyorsun. Bu senin çap fukaralığını gösteriyor. Herhangi bir devlet başkanının kör olması, bir köpeğin kör olmasından daha çok ilgilendiriyor seni. Sen tank paletinin altında kalan çiçeğe değil, tanklara bakarsın ilkin. Melis'in içinde uyuyan cinlerin uyandığını fark eden Mahmut, talihsizliğin ve çaresizliğin verdiği illetle esnedi. İlk geceyi ya da sözcüğü ünleyen ilk insanı merak etti. İki fıstık attı ağzına. Zamanın dayanılmaz eleştirileri karşısında Persiyan fıstıklarla aynı kaderi paylaştığını düşündü. Dışarı çık biraz, çiçekleri seyret. Yanından geçen köpeğe veya kediye, insana bakarcasına bak. Dallardaki meyvelerin renklerine, iç hareketlerine, mantıklarına bak. Köprünün altına in, suyun yaşamını izle. Kamışını çıkar, sağa sola bakmadan cesaretle bir çalının dibine işe. Geçenlerde işedim, diye mırıldandı Mahmut, karıncalı bir sesle. Nereye işedin? Broadmeadows'a gitmiştim. Yanlış yoldan gittim. Arkadaşın evini kaybettim. Ara sıra en sonunda bir futbol sahasına çıktım. Sıkışmıştım. Torbamın işkencesini çimenlere çövdürdüm. Bir baktım uzaktan birisi el sallıyor, sevindim. Türk mahallesindeydim ya. Birisi beni tanıdı dedim kendi kendime. Arabasına atar, bulamadığım eve götürür beni. Uzaktan iyi seçemiyordum el sallayanı. Koşa koşa gittim. Yaklaştığımda afalladım. İki kadın polis. Birisi el sallayan, birisi de arabanın içinde. Ne yapıyordun orada dedi ciddiyetle. İşiyordum dedim. İşemenin yasak olduğunu bilmiyor musun dedi. Biliyorum ama ben prostatlıyım dedim. Arabanın içinde oturan başını dışarı çıkararak, bu şehirde her üç erkekten biri prostatlıdır. Bütün prostatlılar senin gibi işemeye kalkarlarsa bu şehirde yaşanmaz dedi. Adımı adresimi aldılar. Giderken de fermuarını iliklediler. Polisin çimenlere işemesine karşı çıkması normaldir. İşersen daha gür çıkar çimenler. Polisin asli görevi ormanları kesen şirketleri, yoğun egzoz dumanı üreten araba tekerlerine, silah tekerlerine, benzerlerini korumaktır. Tabii sen korktun, tövbe ettin çimenlere bir daha işemeye. Senden yazar olmaz. Yazar çatışmayı sever. Yaşamı taşlaştıran tapınaklara saldırır. Sen nesin? İdareyi maslahatçısın. Sisteme ve topluma karşı bir duruş içinde olduğunu sanırsın. Aslında öyle değilsin. Kollamayı, korumayı, dengelemeyi, esen rüzgara göre yelken açmayı seversin. Hep beni anlatıyorsun. Biraz da kendini anlatsana. Yaşamım beni anlatıyor yeterince. Kendimi dünyalı olarak görmüyorum. Sonsuzluğun rahminde parlayıp sönen bir kıvılcımım ben. Işığımın şavkı, yankısı, uzayda ölümsüzlüğü arıyor. Ölümsüzlükten nefret etmeme rağmen ben bu arayışı seviyorum. Çünkü ben her an bana karşıyım. Sen kendinsin, ben değilim. İç çelişkilerimi çoğaltma. Kendimle daha yoğun, daha şiddetli çatışma çabası içindeyim. Ben de öyleyim. Hayır, sen öyle değilsin. Sıradansın. Her yerde bulunan, standart birisin sen. Keşke söylemeseydim. Ne güzel başlamıştı kadın kendini anlatmaya, diye iş geçirdi Mahmut. Bir yolunu bulup, kadını kendine yöneltmeyi düşündü. Sürekli geleceği düşünen geri bir insansın sen. Anı kuramayan ve kurtaramayan, geleceği kurtarıp kurtaramayacağını henüz kavramış değilsin sen. Gülmenin, dalga geçmenin, saldırmanın, severek çalışmanın felsefesini kitaplara koymuyor, yedirmiyorsun sen. Yönetilmeye muhtaçsın. Dünyanın en ağır küfrüdür bu. Yönetilmeye muhtaçsın sen. Sen de benden pek farklı değilsin. Çok farklıyım. Hortlamış bir insansın sen. Orta çağa aitsin. Benim zamanla yarışma, onu alt etme diye bir derdim yoktur. Senin var. Ben ne toplumun ne de zamanın izinde yürürüm. Tapınaksız ve ilkesizim. O zaman entarini çıkar. Şu Arapların olduğu sokakta yürü bakalım. İçimden gelsin entarimi değil donumu da çıkarırım. Donumu giydirmeye kalkışacak kadar zavallaşan bir sistemi seyretmek ne hoş olur. Avucundaki aydınlığa baktı Mahmut. yoğun eleştiri dinlemenin verdiği uyuşuklukla esnedi. Yaşlandığını, yalnızlaştığını duyumsadı. Düşüncenin derin uçurumlar gibi ürkütücü, sözünse güvercin zarafetinde etkileyici olduğu sohbetleri hayal etti. Ne yaşam benimle barışıktır, ne de ben yaşamla, diye düşündü. Melis'i dinlemeye koyuldu yeniden. Çok kesin, çok keskin konuşanlardan nefret ederim, biliyorum. Sen de keskin ve keskin konuşuyorsun. Bunu zaman zaman ben de yapıyorum. Doğrudur. Ama ben sözümün kadınıyım. Gerçeğin izinde değil, önünde yürümeyi severim. Yürüyemiyorum, tökezliyorum. Bu önemli değil. Önemli olan yürüme çabamdır. Şartların tutsağı değilim. Dünyadaki ezici çoğunluğun doğru yolda olduğuna inanmıyorum. Bir kurtarıcıya bel bağlamış zavallılar topluluğundan başka hiçbir şey değildir şu andaki insanlık. Kendi kuyusunu kazmakla meşguldür. Kendisinden başka gerçek kurtarıcının olmadığını kavrayamıyor. Kavrayamıyor değil. Kavramasının önünde büyük engeller var, dedi Mahmut. Hayır, bal gibi kavrayamıyor. Robotlaşmış, medya maymunu olmuş, mumyalanmış. Gen teknolojisi büyük rol oynayacak bu maymun sürüsünün değişiminde. Bilgisiz beyin sürüsü en tehlikeli sürüdür. İskeletleşmiş çocukların, hırsızların, fahişelerin, uyuşturucu kurbanlarının, kumarbazların, hortumcuların, her türden sömürücülerin ana rahmidir. Hep şikayetçisin, iyimser değilsin. Seninki sahte bir iyimserlik. Ben gerçek değişimin çapına bakıyorum. Ben güzel kadınların çapına bakmaktan özel bir zevk alıyorum, dedi Mahmut. Benim kadar zevk alamazsın. Kalabalıklarda kadınlar daha çok ilgimi çekiyor. Güzel, kaliteli, saf, saldırgan bir kadınla sevişememiş olmanın burukluğunu yaşıyorum. Ne yazık ki ben de senin gibi duygularımı bastırıyorum. Nefret ediyorum erkeklerden bazen. Çocukluğum, gençliğim onların sarkıntılıklarını savmakla geçti. Daha ilkokul 4. sınıftaydım. Müdürümüz kuytulara çağırıyor, kucağına çekiyordu beni. Bağırmak, kulturmak istiyordum, başaramıyordum. Coğrafyamı tepeden tırnağa alt üst ediyordu. Yaşından daha büyük mü gösteriyordun? Gövdemde erken bir isyan durumu vardı. Gözlerim ipiriceydi. Ateş gibi parlıyordu. Köpürmüş kara taşı andırıyordu saçlarım. Çok hareketliydim. Atak, körpe kurttan farksızdım. Memelerimin dikliği dikkati çekiyordu. Toparlak, hareketli, kıvrak kalçalarım vardı. İp incecik belimi kemerle sıkmayı çok seviyordum. İşsizler, hamallar, gençler, ihtiyarlar, sağırlar, topallar dönüp bana bakmak zorunda kalıyorlardı. Körlerin durumu neydi? İnanmayacaksın ama onların da kulaklarıyla bana baktıklarını sanıyorum. Yani o zamanlar çok güzel olduğumu anlaman gerekiyor. Alışveriş yaptığımız bakkalda 70 yaşlarında bir ihtiyar adam çalışıyordu. Baktı, baktı, dayanamadı. Ellerini memelerime attı. Kucakladı aniden, öptü beni. Güç bela kurtarabildim kendimi. 10 yaşlarındaydım. Düşünebiliyor musun? Güzellik, hele dayanılmaz cinsten olursa insanlığı harekete geçiriyor. Bu dünyada benim güzelliğimi fark etmeyen tek insan sensin. Çok ilginçtir. Senin evindeki aynalarda, diğer aynalara nazaran daha güzel görünüyorum. İçinden gülümsedi Mahmut. Bilinmeyen yönlerini merak etti kadının. Bir yığın kitap var bu evde, diye sürdürdü Melis. Bu kitaplardan yayılan kalite eşyalarının görünümüne ve yansıma gücüne kalite katıyor. Bir insanın okuyup okumadığını yüzüne bakınca anlıyorum. Okuma insandaki değişimi kesinlikle hızlandırıyor. Bu insanın ne okuduğuna bağlıdır, dedi Mahmut. Zeka ve kavrayış düzeyleri aynı olan iki insanı düşün. Birisi birbirine benzeyen kalitesiz şövalye romanları, diğeri ise çağları etkileyen, derin çığırlar açan dünya klasiklerini okuyor. Değişim hangisinde daha derin olur? İkincisinde. Ama ikinci tür kitapları okutmaları işlerine gelmiyor. Piyasa seks ve cinayet kitaplarının zulmü altındadır. Buna rağmen bu kitapların okunması bile onlar için bir soru işaretidir. Okumayın diyorlar. Dinleyin ve seyredin. Neyi? Medyaya. İnternete, çete girin. Kalitesiz, gereksiz yazışmalar ve konuşmalarla vakit geçirin. İnsanları uyuşuk, beyinsiz, zaruri ihtiyaçların kölesi yaratıklara dönüştürüyorlar. Kaliteli bireyler değil, bencil, dar kafalı, çarpık bireyler çıkıyor ortaya. Kendisinin, evinin ve ülkesinin çıkarlarını, insanlığın ortak çıkarlarından üstün tutan tiplerin baş döndürücü türeyişi, doğanın ve yaşamın can damarlarını daraltıyor. Bileğindeki damarlara baktı Mahmut. Milyonlarca sokak çocuğu canlandı gözlerinin önünde. Kendi oğlunu da bu çocukların içine savurup attı. Ürperdi. Dünyayı kurtaracak güç uyuyor. Uyanacak ama ne zaman? Kurtarıcının olduğu yerde gerçek bir kurtuluştan yanayım. Kurtulan, kurtarıcının kölesi olmaya hem yatkın hem de mahkumdur. Kurtarıcılık misyonu ve psikozu korkunçtur. Disiplinsizliği, örgütsüzlüğü önermiyorum. Öyle anlamlı anlamlı bakma. Anlamaya çalış biraz beni. 11. ayrımın sonu. Sayfa 92.